Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 35.
Küçücük bir otel odası. Bütün dünyamız. Yalnız ikimize ait bir dünya. Bu dünyanın içinde kendimize kurabildiğimiz tek oda. Kimsenin bize dokunmadığı, kimsenin bize ulaşamadığı, herkesten gizlendiğini, başka bir ülke bulduğunu sanan çocuklar gibi içine girdiğimiz büyük karton kutu. Kumaşlar, dokunuşlar, öpüşler, duygular, sözcükler, gülüşler, bakışlar, anılar. Ne çok şey anlatırdı bana. Kocaman bir hayat. Ünlü insanlarla, devlet adamlarıyla, krallarla, prenslerle, sanatçılarla, şairlerle, çılgınlarla dolu. Orada oturur, onu bu renkli hikayelerini dinlerdim. Anlatırken kendisini kaybedişini, taklitler yapmasını, şapkasından sürekli tavşan çıkartan biri gibi hep yeni bir hikaye bulmasını, tanımadığım, görmediğim insanları bana daha canlı anlatabilmek için uğraşmasını, ellerini, gözlerini, birdenbire ayağa fırlayışını. Çocukluğunun geçtiği yerleri artık denize çıkamadığı için küsüp deniz görmeyen bir evde saat tamirine başlayan kaptan amcasını. İri yarı Trakyalı aşçıyı. Babacan ama herkesin korktuğu paşa dedeyi. Hala dediğinden çıkamadığı annesini. Yatılı okurken bir yaz eve döndüğünde kaybettiğini öğrendiği kardeşini. O öldükten sonra kendisini alt katta kitap okumaya, dualara, hat yapmaya veren babasını. R'leri söyleyemeyen büyük anneyi. Sanki ara ara ziyaretine gittiğim uzak akrabalar gibi gözümde canlandırabilirdim. Dalar giderdim bazen ne anlattığının farkında olmadan. Sanki o büyük camlardan yansıyan ışıkta parlayan lacivert gözlerin içine girip çok uzaklara, bilmediğim hayatlara giderdim ben o anlatırken. Sonra bir an durur, kuşkuyla bana bakar, bütün bu hikayelerin beni ilgilendirmediğini sanırdı. Ama dinliyorum derdim yakalanmış gibi. Yüzümü okşar, ben sanki hayatımı bitirmişim de farkına varmamışım. Seninle yeniden başladım. Yenileyen yaşadığımı anladım. Bütün bu sıkıcı şeyler bana yeniden heyecan veriyor artık derdi. Doğru söyle, bana aşık mısın yoksa gönül mü eğlendiriyorsun diye kızdırırdım onu. Elbette arayan, ünlü çapkına deliler gibi vurulur. Hem de ilk görüşte. Yaşlı çapkınsa yavaş yavaş farkına varmadan ona. Eğer gitmeyecekseniz filmin sonunu söyleyeyim. Yağmurlu bir Ağustos günü Paris garında Gary Cooper kendisini uğurlamaya gelen ve gözyaşlarını saklamaya çalışan Audrey Hepburn'u kucaklayıp giden trene çeker. O sahne bana hep başka bir aşk öyküsünü hatırlatır. Ama o romanın sonunda Anne trenin altına atlamıştı. Buradaysa arayan trene binmeyi başarır. Bense bana ne olacağını bilmiyordum. Trenin altına mı atlayacağımı, arkasından el mi sallayacağımı, yoksa onunla beraber binip uzaklara mı gideceğimi? Hiçbir zamanda bilemedim. O küçük oda sanki bizim evimiz olmuştu. Bazı eşyalarımızı çekmecelere koymuştuk. Odayı biz yokken de kimseye vermiyorlar, boş tutuyorlardı. Onun küçük bir bavulu hep oradaydı. Birkaç takım elbisesi, gömlekleri, çamaşırları dolapta duruyordu. Ben de böyle birkaç şey getirmiştim. Yavaş yavaş oda bizim eşyalarımızla dolmuştu. Kitaplar, dergiler, gittiği yerlerden aldığı ufak tefek hediyeler. İşte Bavyeralı sevimli kirpi ailesi. İtalya'dan küçük cam filler. Viyano'dan porselen bir kız biblosu. Görür görmez beni hatırlamıştı. Japonya'dan kağıt ev. İstanbul'a gelirken yolda okuduğu dergilerden bir şeyler keser saklardı. O dergilerden birini kapağı yırtılmış, sayfaları dağılmış ama yine de atmamıştım. İşte bana şu başlığı gösterdiği günü hatırlıyorum. Kadınlar niçin yaşlı erkekleri tercih ediyor? Karşımdaki koltuğa oturup sigarasını içerken ben yüksek sesle yazıyı okumaya başladım. Günümüzün en şöhretli romancılarından François Sagan geçenlerde Guy Scholler'in eşi oldu. Scholler henüz 22 yaşındaki François'dan 20 yaş büyüktür. Sagan gibi kendisinden çok yaşlı erkekleri seven sayısız kadın vardır. Bunların en başında gelenlerden biri hiç şüphesiz ki Sophia Loren'dir. Loren henüz 23 yaşında olmasına rağmen 40'ını çoktan açmış prodüktör Carlo Ponti'yi sevdi ve evlendi. Diğer taraftan Prenses Ira Fürstenberg 2 yıl önce 15 yaşında bir çocukken 35'lik Prens Alphonse'a aşık oldu. Bu aşk da izdivaçla neticelendi. Audrey Hepburn de gene 40'ını geçmiş Mel Ferrer'le evlendi. Bu listeye aralarındaki 35 yaş farkı aldırmadan Charlie Chaplin'le evlenen ve herkesi hayretlere düşüren Ona O'Neill ve tabii daha 19 yaşındayken beynelmiller çapkın Porfirio Robirosso ile sevişip evlenen Fransız tiyatro sanatkarı Odile Rodin'i de koymak lazım. Genç yıldız Robirosso'nun geçmişiyle ilgilenmeyip kendisine sokulmuştu. Çünkü çapkın adam olgundu. Kendisiyle meşgul olmayı biliyordu. Yazının burasında kendimi tutamayıp kahkahalar atmaya başladım. O da benimle beraber gülüyordu. Ben de seninle meşgul olmayı biliyor muyum küçük hanım dedi. Aa dinle dinle bak Sophia Loren ne demiş. Carlo'nun yanında hiç sıkılmıyorum. Hayatım gayet sakin ve endişesiz geçiyor. Halbuki gençler çok boş ve manasız. Üstelik insana istikbal için hiçbir garanti vermiyorlar. Gülmeyi kesti. Okuduğum cümlenin farkına varınca ben de bir an şaşırdım. Yüzü asıldı. Yok bu sana pek uymuyor dedi. Benim sana istikbal için değil, yarın için bile bir şey söyleyebildiğim yok. Sözü değiştirebilmek için hayır canım dedim. Ben İran'ın söylediklerine katılıyorum. O ne diyor? Yaşlı bir erkek zamanla size bir ruh, bir beyin ve nihayet büyük bir yaşama arzusu verir diyor. Ama dedi, psikologlar genç kızların yaşlı adamlarla evlenmelerini baba şefkati aramalarına bağlıyorlarmış. Belli ki sonunu okumamışsın dedim. Asıl sebep gençlikleri ve tazelikleriyle sevilmenin verdiği gururmuş. Dar, paçaları katlı, koyu yeşil bir pantolon, açık sarı bir kazak giymiştim o gün. Saçlarımı yine iki yandan tokayla tutturmuştum. Böyle sahiden de çocuk gibi görünüyorsun dedi. Neyse ki dışarı çıkmıyoruz yoksa utanmaz ihtiyar diye üstüme gelecekler. Utanmazsın tabii dedim. Küçücük bir kızı kandırdın. Çıkıp bir bakalım istersen dedi birden. Anlamayarak yüzüne baktım. Dışarıda deli gibi yağmur başlamıştı. Deniz durgundu, griye dönüyordu. Nereye dedim? Dışarıya dedi gülerek. Seni dışarı çıkartmadığım için hiç şikayet etmedin. Ama ben seni esen rüzgarda, yüzüne çarpan yağmurda, kalabalığın içinde görmeyi özledim. Bir an içim acıdı. Hem sevindim, hem şu halimize acıdım. Bunca zaman içimden kaç kez geçmişti dışarıda sahilde el ele yürümek, bir sinemaya gidip karanlıkta onun omzuma başımı koymak. Yalnızca bunu yapabilmeyi bile ne çok istemiş ama söyleyememiştim. Aşağıya telefon etti. Otelin müdürü kendi arabasını vermişti. O açık renk yağmurluğunu, şapkasını, şemsiyesini aldı. Ben ekose ceketimi giydim, eşarbımı taktım. Silecekler yağmuru silmeye yetişemiyordu. Sahil yolunda küçük bir arabanın içinde yavaş yavaş gidiyorduk ve ben onu ilk kez araba kullanırken görüyordum. Sanki okuldan kaçmış, babasının arabasını çalmış çocuklar gibi öylesine heyecanlıydım ki. Saat öğleden sonra 3'e geliyordu ama hava neredeyse kararmıştı. Yağmur azaldı, deniz fenerinin oralarda bir yerde durdu. Arabadan indik, el ele yağmurun altında yürüdük. Sonra bana sarıldı, ben de iki elimle ona sarıldım. Hiç konuşmadan öylece durduk. Martılar deli gibi bağırışarak kıyıya yakın çöpleri tırtıklıyor, birbirlerinin ağzından kapmaya çalışıyorlardı. O büyük renkli ağlarla dolu balıkçı tekneleri geçiyordu. Birinin adını gösterdi. Aratma bizi. Ne güzel bir isim bulmuşlar dedim. Yüzümü kendisine çevirdi. Bana söz vermeni istiyorum dedi. Söz mü? Yağmurlu ıslaktı, yağmur kokuyordu. Evet söz. Ne olursa olsun bir gün bana çok kızsan da şimdi bilemediğim bir şey olsa da sakın beni bırakma. Ne çok söz vermiştik ayrılmayacağımıza. Başımı göğsünde biraz kaldırıp gözlerine baktım. Ya sen beni bırakırsan dedim. Ben çoktan söz verdim dedi. Ben seni asla bırakamam. Ama bak ben yaşlıyım. Elden ayaktan düşersem ne olacak? Nereden çıktı bu yaşlılık lafı diye kızdım. Hiç de yaşlı değilsin. Hem merak etme ben sana bakarım. Söz mü dedi yeniden. Evet dedim hiç düşünmeden. Söz. O gün arabayla gezdikten sonra beni eve o bıraktı. Kimse bizi görmedi. Görenler mısır aldığımız satıcı, üşüyüp çay içtiğimiz çay ocağındakiler, yanımızdan gelip geçenler de tanımadı. Oteldekiler sanki bu sırrımızı hep koruyacakmış, bizim bu halimizden anlarmış gibi onlara aldırmıyorduk zaten. Gelip giderken ya gözlük takıyor ya başıma eşarp şapka alıyor ya pardesümün ceketimi yakalarını kaldırıyordum. Böylece beni kimsenin tanımadığını düşünüyordum. En azından kim olduğumu bilmiyorlar. Onun sevgilisi, metresi belki de ucuz bir kadın olarak görüyorlardı. Bir keresinde bir cumartesi akşamı yine arabayla dolaştık. Otelin iskelesinden bir kayığa bindik. Üstümüzde yağmurluklarla açıldık. Balık tutmaya kalkıştık ama ben oltaları karıştırdım. Onları açmakla uğraşa uğraşa akşama ettik. Hava döndü. Hem üstümüze gelen dalgalardan hem kürek çekmekten perişan, üşümüş, yorgun, zar zor geri geldik. Bir başka gün Galata Köprüsü'nden geçtik. Tramvayların, yaya kalabalığının, vapurların, balıkçı kayıklarının arasından Balat'ta eski bir eve gittik. Bütün bir yol boyu nereye gittiğimizi sorduysam da söylemedi. Eski, ağır, koyu yeşil boyası eskimiş, çatlamış ahşap kapının üstündeki demir aslan başını vurduk. Başörtülü, örme hırkasına sıkı sıkı sarılmış yaşlı bir kadın açtı kapıyı. Bizi görünce çok şaşırdı, sevindi. Ne yapacağını bilemedi. Sonra tam içeri girecekken Fuat ona eliyle susmasını işaret etti. Ayaklarımızı çıkartıp girdik. Sobanın yandığı odanın kapısı kapalıydı. Kapıyı açıp içeri girdi, beni de elimden tutup çekti. Bir sürü ıvır zıvırla dağınık, eski, büyükçe bir masanın başında yuvarlak gözlükleriyle siyah yeleği, beyaz gömleğinin kollarına katipler gibi kolluklar takmış yaşlı bir adam saat tamir ediyordu. Gözlüklerinin üstünden bakıp bizi görünce elindekileri bırakıp ayağa fırladı. Fuat hemen gidip elini öptü. Beni tanıştırmak için döndü ama ben onu görür görmez tanımıştım. O kaptan amcaydı. Eski su yeşil içini sobanın başında oturup çay içtik onlarla. Ne bu kadın kim diye sordular ne bir şey merak ettiler. Nigar teyze ona bakıp bakıp ağladı. Muzırlıklarını, yaramazlıklarını, şimdi ne büyük adam olduğunu görüp nasıl övündüğünü anlattı. Görmüş geçirmiş kaptan amca ona hala küçük Fuat gibi davranıyordu. Gidip büfeden onun topacını getirip gösterdi. Sanki hep tanışıyormuşuz gibi öyle oturup sohbet ettik. Giderken Fuat'ı kolundan tuttu. Kendine dikkat et, bunlar sana göre işler değil dedi. Sonra da göz kırpıp, paşayı da fazla üzmeyin, çekerim kulağını ona göre diye ekledi. Çıkınca, sen varsın diye fazla bir şey söylemedi, yoksa canımı okurdu. Ölene kadar Halk Partili kalacak dedi Fuat. Bir başka pazar günü odada yemeğimizi yemiştik. Bir iki saat sonra gitme zamanı gelecekti. Pazar günleri hep o ayrılık saati gelecek diye sıkılır, yüzüm asılırdı. Bana dedi ki, bu sefer kapıda vedalaşmayalım, çıkıp biraz yürüyelim. Hava soğuktu. Dışarı çıkınca boynundaki yün atkıyı çıkartıp benim boynuma sardı. Sokaklarda pek kimse yoktu. Ara sokaklarda biraz dolaştık. Sonra denize inen çıkmaz sokaklardan birine girdik. Ve ben orada, sokağın sonunda bakımsız, yaban otlarının sardığı bahçenin içinde bir ev gördüm. Sanki tanıdık bir şey beni çekiyormuş gibi oraya yürüdüm. Eski demir kapısını açıp bahçeye girdim. Evin perdeleri sıkı sıkı kapatılmıştı. Belli ki ne zamandır kimse oturmuyordu. Yan taraftan başka bir hizmetlisi çıktı. Bize kimi aradığımızı sordu. Yeni evliyiz de dedi Fuat, ev bakıyoruz. Yüzüne baktım şaşkınlıkla, göz kırptı bana. Bilmem ki dedi adam. Sonra bir sır veriyormuş gibi alçak sesle, kadıncağız geçen sene bir kazada kocasını kaybetti. Zaten kendi de hastalandı. Artık nereye bilmem ama kızının yanına yabancı bir memlekete gitti dediler. Döner mi dönmez mi kimsenin haberi yok. Ama şu ileride bir tane satılıkta isterseniz bir de oraya bakın. Sağ ol bakarız dedi Fuat. Gülerek koluna girdim. Biraz yürüdük. Yeni evlendiğimizden benim niye haberim yok diye sordum. Sürpriz olsun diye söylemedim dedi. Ne güzel bir ev değil mi Fuat dedim. Görür görmez uzaktan içim ısındı. Öyle bir yerde otursaydık keşke. Ağaçların arasında gizli saklı. Hem deniz kenarında, küçücük. Kim bilir dedi, belli mi olur? Belki bir gün burada otururuz. Kendi kendimize göre bir hayal aleminde, çalınmış hafta sonlarında her şeyi unutup mutlu olduk. Evet, her şeyi unutup. Ta ki o akşam o konsere gidene kadar. Nihat herhalde biraz insan içine çıkmam, biraz eğlenmem için bir davetiye bulup gelmişti. O zamanın harika çocuğu İdil saray sinemasında çalacaktı. Bir cuma akşamıydı ve o cumartesi Fuat'ın gelemeyeceğini öğrendiğim için canım sıkılıyordu. Hem bu kızı dinlemek istiyordum hem de o kalabalığa çıkacak halim yoktu. Ne kadar direndiysem de ısrar etti ve gittik. Yerimiz en öndeydi. Biraz erken gitmiştik ve fuayedeki kalabalığın bana bakıp fısıldaşmalarını duymamak için hemen içeri girip oturduk. Perdenin arkasından orkestranın prova sesleri gelirken seyirciler de yavaş yavaş girmeye başladı. Nihat bana bir şeyler anlatıyordu ki bir an durdu. Gözü bir yere takılmıştı. Ben de başımı çevirip onun baktığı yöne sağıma baktım ve onu gördüm. Onu gördüm ve sanki bir an tanıyamadım. Aslında görür görmez tanıdım ama sanki başka birine bakar gibi baktım. Garip bir şey, anlatması zor. Önden resmi giysili biri yol gösteriyor, onlar da arkasından yürüyorlardı. Önde karısı yürüyordu. O da beni gördü, görmemiş gibi yaptı. Ama Fuat tam önümüze geldiği zaman durdu. Nihat ayağa fırlayınca ben de kalkmak zorunda kaldım. Resmi bir biçimde elimizi sıktı. Bana hiç bakmadan yürümeye devam etti. Arkasından gelenlerle şöyle bir baş selam verip gülümseyerek geçtiler. Siyah bir takım giymişti. Hızla önümüzden geçtiler ve birkaç koltuk ilerideki yerlerine oturdular. Yerime otururken ayaklarımın titrediğini fark ettim. Kıpkırmızı kesildim. Elimdeki kağıttan programa baktım. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyordum ama kalbim deli gibi çarpıyor, nefes alamıyordum. Heyecan, kızgınlık, belki de hayatımda ilk kez aldatılmışlık, utanma. Bütün o duygular bir aradaydı. Demek onun için cumartesi görüşemeyeceğimi söylemişti. Bu hafta sonunu karısıyla geçirecekti. Hem de burada. Üstelik benim haberim bile yoktu. Buraya gelmesem olmayacaktı da. En çok da elimi sıkarken gözlerime bakmayışı dokunmuştu bana. Dönüp yüzüne bakamıyordum ama bir an Nihat'ın bunu bilerek yaptığını düşündüm. Belki de benim onları birlikte görmemi istemişti. Ben bunları düşünürken perde açıldı ve beyaz saçlı, siyah elbiseli bir kadın elindeki çubukla gelip orkestranın başına geçti. Sonra da büyük alkışlar arasında İdil gelip zarif bir selam verdi ve uzun kırmızı elbisesiyle piyanoya oturdu. Konser başladı ama benim kulaklarım çınlıyordu. Çıldıracak gibiydim. Ağlamakla yerimden kalkıp onu öldürmek arasında bocalıyordum aslında. Kendi kendime sürekli neden yaptı bunu, neden bana yalan söyledi, neden gizledi, neden, neden diye sorup duruyordum. Keşke hemen oradan kalkıp gitseydim. Aslında öyle yapacaktım ama en önde oturuyorduk ve kalksam herkes beni görecekti. Çırılçıplak yakalanmış gibi hissediyordum. Bir an o rüyayı hatırladım. Hani Fuat bizim evimize geliyor ve herkes gerçeği biliyor ama kimse konuşmuyor. Sanki o rüya gerçek olmuştu. Üstelik bu kez yalnız ailem değil, bütün İstanbul ve karısı da oradaydı. Ne yapmam gerektiğini bilemiyordum. Karanlıkta bir yolunu bulup sessizce kaçmalı mıydım, yoksa öylece konseri izlemeye devam mı etmeliydim? Bir an fark ettim ki, dışarıya birlikte çıkmaya başladığımız, o sevimli okul kaçakları gibi gizli gizli bir yerlere gittiğimiz günlerden sonra ben artık başka herkesi unutmuşum. O rüyayı gerçek sanmaya başlamışım. Oysa gerçek şimdi karşımdaydı. Ben bu filmdeki esas kız değildim.
Ayrım sonu.